Ayrım 12. Gülmece öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Sayfa 164. Nah kalkınırız. Emekli oldu. Karısı emekli ikramiyesini bir taşınmaza yatırmasını istiyordu. Bir apartman katı satın alsalar, onun getireceği kirayı emekli aylığına katarak, sıkıntı çekmeden gül gibi geçinir giderlerdi. Ya da bir arsa satın alabilirlerdi. En kısa zamanda fiyatı en çok artan taşınmaz arsaydı. Alacakları arsanın fiyatı bir yılda iki, belki de üç katına çıkabilirdi. Ama adam paranın işletilmesi düşüncesindeydi. Herkes parasını taşınmaza yatırırsa bu ülke nasıl kalkınırdı? Taşınmaza yatırılan para dondurulmuş sermayeydi. Oysa sermaye işletilerek konuşturulmalıydı. Hoş onun emekli ikramiyesi öyle sermaye denilecek gibi bir para tutmuyorduysa da, sıkı bir tutumlulukla yıllardan beri biriktirdiği parasını da ikramiyesine katarsa ve gerekirse babadan kalma evini de satarak parasını eklerse, küçük bir işletme kurabilecek bir sermaye toparlayabilirdi. Önemli olan az ya da çok ama kazançlı bir iş kurmaktı. Öteden beri bir sığır çiftliği kurmayı düşlerdi. Bu işi bilenlere danışıp onlardan da öğütler aldıktan sonra kente 60 kilometre uzaklıkta bir arazi satın alarak oraya küçük bir çiftlik kurdu. Ahır yaptırdı. İlk deneme olarak 20 inek satın aldı. Bu işler için emekli ikramiyesi yıllardan beri biriktirdiği para ve sattığı babadan kalma evin parası yetmeyince Ziraat Bankası'ndan kredi de almak zorunda kalmıştı. 20 inek. Bunlara bakacak, onları besleyip sağacak hayvancılıktan anlar işçiler gerekiyordu. Çoluk çocuk toplamı 11 kişi olan iki aileyi işçi olarak aldı. Herhangi bir köylü gibi değil, aydın bir insan olarak düzenli çalışacak, en iyi verimi alacaktı. Daha işi kurarken bu işten ne kazanacağını hesaplamıştı. Önemli bir insan olarak bütün hesapları aleyhinde tuttuğu halde ayda 2 milyon lira kazanması gerekiyordu ki böyle olunca düşük faizli banka borcunu da 2 yıla kalmadan ödemiş olacaktı. Ne var ki çok kez olduğu gibi evdeki hesap çarşıya uymadı. Böyle olmasının nedeni işçi olarak aldığı 11 nüfuslu o iki ailenin tembelliğiydi. O 11 kişiden çiftlikte en çok 4 kişi bulunurdu. Bunlar karnı burnunda gebe bir kadın, yürüyemeyen bir yaşlı adam, bir küçük çocuk, bir de yarım akıllı bir oğlan. Onlar da kovsan bir yere gidemeyecek durumdaydılar. Ama yemek zamanı, bir de yatma zamanları hepsi birden çiftlikte olurlardı. Deli olacaktı. Yahu bu insanlar bu çiftlikte kendilerine iş verilmesi için yalvar yakar olmamışlar mıydı? Neydi istedikleri? Niçin çalışmıyorlardı? Bu ülkede 5 milyondan çok işsiz var denilmiyor muydu? Bu işsizler Avrupalının pisliğini silip süpürmek için gurbete gitmeye kuyruğa girmemişler miydi? 11 kişilik iki aileye iş vermişti, paralarını ödüyordu, ev vermişti, onları sigorta ettirmişti. Çalışmaları için daha ne yapmalıydı? İki inek ölmüştü. Sağılan sütler günden güne azalıyordu. Sütleri almak için kamyonet sabahleyin çiftliğe geldiğinde onları ayaklarından çekip sürüyerek uyandırmak zorunda kalıyordu. Çiftlik batmak üzereydi. Canı burnuna gelen adam bir gün işçilerini bağırıp çağırdıktan sonra ağzını göğe açıp var gücüyle haykırdı. Bizde bu tembellik varken nah kalkınırız. Çiftlik sahibi işçilerle baş edemeyince sağmal hayvancılıktan anlayan birisine ortak aldı. Adam emeği karşılığında ortak olmuştu. Ortak geldikten sonra çiftliğin durumu biraz düzelir gibi oldu. Ortak çiftliğe aldığı işçileri sık sık değiştirip yeni yeni işçiler alıyordu. Çiftlikte iki aydan uzun çalışan işçi olmuyordu. Ortak bunu şöyle açıklamıştı. Bunlar işe başladıkları ilk günlerde göz boyamak için çok çalışır, güven kazanırlar. Sonra kendilerini güvene alınca işi gevşetmeye başlarlar. Daha sonra da büsbütün kaytarır, hiç çalışmazlar. İşte bu yüzden onlardan atik davranıp daha tembelleşmelerine kalmadan onları kovup yeni işçiler almak gerekir. Yılda 4-5 kez değişen işçileri çok iyi çalışıyorlarken yine de süt verimi düşmüştü. Adam bunun nedenini sorduğundan ortağı şöyle açıkladı. Aldığımız yemler bozuk. İçindeki besin eksik de ondan. 6 yem fabrikası değiştirdik. Hepsinin yemi birbirinden hileli. İneklerin sütleri gittikçe eksiliyordu. İflas etmek üzereydiler. Canına tak diyen ortak bir gün dayanamayıp avazı çıktığınca bağırdı. Bizde bu hilecilik varken iki ağ boyu uzatarak nah kalkınırız. Banka borcu yüzünden çiftlik haczedilmeden, ucuzuna pahalısına bakmadan çiftliği satıp kurtulacaktı. Çünkü süt geliri çiftliğin giderlerini bile karşılamıyordu. Zararı neresinden dönülse kazançtı. Gazetelere ilan verip çiftliği satılığa çıkardığı sırada ineklere bulaşıcı bir hastalık geldi. Adam hükümet veterinerini görmek için ilçeye koştu. Veteriner müdürlüğünün nerede olduğunu sordu. Sorduğu adam da orasını aradığını söyledi. Birlikte aramaya başladılar. Bilen birini bulup yerini öğrendiler. O yere gittiklerinde oradaki yapıların hiçbirinin kapısında TC Tarım Bakanlığı, ilçesi Veteriner Müdürlüğü gibi yazılı bir levha göremediler. Sonunda tarif üzerine levhasız, tabelasız, bahçe içinde iki katlı bir yapıya girdiler. Alt katta kimseyi bulamadılar. Üst kattaki odalardan birinde masaya kollarını dayamış, uyuyan birini görünce sevinerek, "Burası Veteriner Müdürlüğü mü?" diye sordular. Kapı açılırken gıcırtıdan uyanan adamın, "He!" demesinden onun hademe olduğunu anladılar. "Kapıda levhası yok da." "Yok daha. Buraya taşınalı daha 1-2 yıl anca olduğundan levha asmaya zaman olmadı. Veteriner beyler yok mu?" Hademe saatine baktıktan sonra, "Benimki durmuş, saatiniz kaç?" diye sordu. Saat 10:20 geçiyordu. Hademe, "Saat 11'e doğru gelirler," dedi. İki teknisyenin köylere suni tohumlama yapmak için gittiklerini de ekledi. Adam başını sallaya sallaya şöyle dedi. "Bizde bu boş vermişlik, bu aldırmazlık, bu sorumsuzluk varken biz 3A boyu uzatarak nah kalkınırız." İkisi de veteriner müdürlüğünden çıktıktan az sonra kamyonetle iki teknisyen köylerden döndü. İkisinin de kızgın oldukları yüzlerinden belliydi. Teknisyenlerden biri, "Köylüler haklı," dedi. Öbürü, "Yaptığımız tohumlamalar tutmuyor ki," dedi. "Bakanlıktan gönderilen aşılar hep bozuk besbelli. Bütün inekler kısırlaştı. Köylü hayvanını kasaba satmak zorunda kalıyor." Öbür teknisyen dayanamayıp bağırdı. "Bizde bu adam sendecilik, bu umursamazlık, bu baştan salmacılık varken biz 4A boyu uzatarak nah kalkınırız." Köyündeki sağmal hayvanların tohumlanmasının tutmaması yüzünden canı çok sıkılan muhtar ilçeye indi. Önce belediyeye uğradı. Belediyedeki bütün odalarda gürül gürül sobalar yanıyordu. İçerideki memurlar sıcaktan iyice gevşemişler, yarı uyur, yarı uyanıktılar. Kimisi de açıktan uyumaktaydı. Oysa aylardan Mayıs'tı, Mayıs'ın son günleriydi. Hava iyice sıcaktı. Herkes paltosunu çıkarmıştı. İlçede hiçbir evde soba yanmadığı gibi evlerin pencereleri de açılmıştı. Muhtar, "Para cebinizden çıkmıyor ya, yakın bakalım. Siz Ağustos'ta bile soba yakarsınız, kömür devletin olunca," diye söylendi. Ocağın sıkıntısıyla belediyeden çıkarken de şöyle dedi. "Bizde bu israf varken biz 5A boyu uzatarak nah kalkınırız." Muhtar kaymakamlıkta bir memurla şuradan buradan konuşurken söz süt fiyatlarına geldi. Memur ilçedeki sütçüden aldığı sütün fiyatını söyleyince muhtar şaşırdı. İlçeyle köy arası 8 kilometreydi. Köyde üretilen süt 8 kilometre ötedeki ilçede köydekinin 3 katı pahalı satılıyordu. Bu konuşmayı dinlemekte olan kentli bir küçük tüccar kentte sütü daha da pahalı aldıklarını, üstelik sütün katkılı olduğunu, ne kadarının süt ve ne kadarının su olduğunun anlaşılmadığını söyledikten sonra ellerini açıp gözlerini tavana dikerek şöyle dedi. "Bizde bu kazıkçılık varken biz 6A boyu uzatarak nah kalkınırız." Sütün pahalılığından yakınan kentli küçük tüccar akşam evine gelen konuklarıyla çocuklarının gittiği okuldan konuşuyordu. Onlara göre ne ilkokulda ne lisede saygınlığı olan öğretmen kalmamıştı. Nerede onların öğrencilik zamanlarındaki o eski öğretmenler? Şimdiki öğretmenlere öğretmen demek için 1000 tanık göstermek gerekirdi. Çünkü bunlar öğretmenlikten başka her işi yapıyorlardı. Örneğin bunlardan biri karısının üstüne gösterdiği bir dükkanda çalışıyordu. Bir öğretmen de ders saatleri dışında muhasebecilik yapıyordu. Biri de geceleri taksi sürücülüğü yapmaktaydı. Hepsinin öğretmenlikten başka bir başka işleri daha vardı. Bunlar ne zaman verecekleri dersi hazırlayacaklar da öğretmenlik yapacaklardı. Böyle öğretmenlerden ne umulur ne beklenirdi. Nerede uğraşına aşık o eski saygın öğretmenler? Küçük tüccar kestirip attı. "Bizde bu ahlak varken biz 7A boyu uzatarak nah kalkınırız." Geceki toplantıda bulunanlardan biri ilkokul son sınıf öğrencisi olan kızıyla pazara çıkmıştı. Alışveriş yapıyorlardı. Bir ara kız, "Ne olur oradan gitmeyelim baba, dönelim," dedi. Adam nedenini anlamadığı için kızına sordu. Gözleri buğulanan kız yanıtlamamakta direndiyse de babasının üstelemesi sonunda az ileride öğretmenin pazarcılık yaptığını söyleyerek ''Satıcılık yaptığını görmemi istemez belki. Utanıyorum.'' dedi. Öğrenimini bitirdikten sonra öğretmen olmak isteyip de yaşam koşullarından başka alanlarda çalışmak zorunda kalmış olan adamın da kızınınki gibi gözleri doldu ve mırıldanarak söylendi. Biz de bu değer bilmezlik varken biz 8A boyu uzatarak nah kalkınırız. Karı koca öğretmenlik yaparak da geçinemeyen ve bu yüzden pazarcılık da yapmak zorunda kalan öğretmen, yakını bildiği bir öğretmen arkadaşına lise müdüründen şöyle yakınıyordu. Öğretmen eksiği diye bakanlıktan bir kadın beden eğitimi öğretmeni istedi. Oysa erkek beden eğitimi öğretmenimiz var ama erkek öğretmen kız öğrencilerine beden eğitimi yaptıramazmış. Anla kafayı. Arkadaşı, müzik öğretmeni diye köy imamı getirtip de çocuklara müzik dersinde ilahi söyletmedi mi? Öğretmen yumruğunu masaya indirerek şöyle dedi. Bizde bu kafa varken biz 9A boyu uzatarak nah kalkınırız. O lisenin müdürü de her eğitim bakanı değiştikçe değişen öğretim dizgelerinden bıkıp yakındığı bir gün öğretmenler odasında şöyle bağırmıştı. Bizde bu tutarsızlık varken biz 10A boyu uzatarak nah kalkınırız. Lisenin okul aile birliği toplantısına gelmiş olan çok şık bir hanımefendi, kocasının yeni aldıkları evlerine ivedi telefon bağlanması için PTT'ye çok büyük para yatırmışken, hala telefonun bağlanmadığını, haftalar geçtiğini, yanında oturan bir başka çocuk velisi hanıma anlatıyordu. Sorduklarında telefonu ertesi günü bağlayacaklarını söylüyorlar ama bir türlü bağlamıyorlardı. Sonunda rüşvet istediklerini anladık. Önceden söyleseler de versek, rüşvet vermek bir şey değil de tarifesi olmayınca insan ne kadar vereceğini bilemiyor ki. Bakın taksilere taksimetre konulduktan sonra ne kadar rahatladık. Bunları söyleyen o şık hanımefendi o kerte sinirlenmişti ki kadın olduğunu, okul aile birliği toplantısında bulunduğunu da unutup yanındaki kadına yüksek sesle şöyle söyledi. Affederseniz şekerim, bizde bu rüşvetçilik varken biz 11A boyu uzatarak nah kalkınırız. Bu hanımefendinin eşi bir yürek sıkıntısı yüzünden bir uzman hekime muayene olmuş. Hekim röntgenini ve yürek elektrosunu alınca hemen ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Yürek ameliyatı kolay değil. Rastlantı olarak Türkiye'de bulunan bir Alman yürek hastalıkları uzmanına hastanede çekilen röntgen filmini ve kardiyogramını gösterdiler. Alman hekim alayla gülümseyerek, ''Ne kalbinizde ne de bu filmi ve kardiyogrami çeken aygıtlarda bozukluk var. Bozukluk sizin elektriklerinizde.'' dedi. Muayenin yapıldığı sırada elektrik voltajının düşük olması yüzünden kardiyogram çok tehlikeli bir durum gösteriyordu. Yürek ameliyatından kurtulmuş olan hasta çevresindekilere şöyle dedi. ''Bizde bu bilgisizlik varken biz 12A boyu uzatarak nah kalkınırız.'' Yürek hastasının röntgen filmini çekmekte yardımcı olan hasta bakıcı adamın bir devlet dairesinde küçük bir işi vardı. Bu küçük iş için aylardan beri bir yılı geçmişti. O devlet dairesine gidip geliyor ama bir türlü o küçük işini sonuçlandıramıyordu. Hastaneden izin alması da çok zor olduğundan iyice bunalmış olan hasta bakıcı ne yapacağını ne diyeceğini bilmez durumda. Cumartesiye rastlayan ertesi gün stadyuma futbol maçına giderek hangi takımın hangi takımla maç yaptığını da bilmeden avazı çıktığınca bağırdıktan başka el kol bilek işaretleriyle içini dökmeye çalıştıysa da yine de tam olarak boşalamadı. Maçtan çıkınca çok kez geceleri gittiği kahveye gitti. Televizyonun karşısına geçip oturdu. Dalmış gitmişti televizyona. Birden nasıl oldu, televizyonda haberler mi veriliyordu, neydi, ne oluyordu, ileri gelen bir adam konuşuyor ve sık sık çağ atlıyoruz, çağ atlayacağız, çağ atladık gibi sözler söyleyip duruyordu. Hasta bakıcı 3 sınıflı köy okulundan sonra öğrenim görmediği için ötekiler gibi bizde nokta nokta varken biz nokta nokta nah kalkınırız gibi sözler söyleyerek rahatlayamıyordu. Ama aylardan beri devlet dairesindeki bir küçük işini yaptıramamanın kızgınlığı içindeyken televizyonda çağ atlıyoruz, kalkınıyoruz, kalkındık sözlerini duyunca artık dayanamadı. Televizyona doğru uzanarak o gün stadyumda bol bol ve özgürce yaptığı el, kol ve bilek hareketlerinden birini yaptı. Bu bir şakırtılı sesti. Kahvedekiler o sese başlarını çevirdiler. Birkaç kişi birden hasta bakıcının üzerine atılıp onu karga tulumba dışarı çıkardılar. Sürükleyerek yakındaki karakola soktular. Komisere olup biteni anlattılar. Komiserin boynu bir tülbentle ya da gazlı bez gibi bir şeyle bağlıydı. Komiser şikayetçileri dinledikten sonra pandomim oynar gibi işaretlerle polise yazı makinesinde anlatılanları yazmasını bildirdi. Polis önce kimlikleri sonra anlatılanları yazdı. Hasta bakıcıya "Sen ne diyorsun?" diye sordu. Hasta bakıcı ta başından başladı anlatmaya. Aylardan beri bir küçük iş için nasıl devlet dairesine gidip geldiğini, nasıl orada kendisini atlattıklarını, hastaneden izin almasının zorluğunu, aldığı aylıkla geçinemediğini, çalıştığı işte rüşvet olmadığı gibi bahşiş de olmadığını, gırtlağına dek borca girdiğini, çocukları olmasa kendini öldürmeyi bile düşüneceğini. İşte bu sinir içindeyken, kahvede televizyon seyrederken birinin çıkıp, "Kalkınıyoruz, çağı atlıyoruz, kalkındık, çağı atladık" demesine dayanamayıp, her ne yaptıysa hiçbirini saklamadan bütün ayrıntılarıyla anlatıyordu. O anlatırken hiç konuşmamış olan komiser de onu dinliyordu. Komiserin sağ elinde tesbih vardı. Sol eliyle tesbihli elinin bileğini kavramış ve hasta bakıcı televizyondaki adamın "kalkınıyoruz, kalkındık" dediğini her yineleyişinde o tesbihli sağ elini yukarı kaldırıp aşağı indiriyordu. Sanki komiserin böyle bir tiki varmış gibiydi. Anlatımlar yazıldıktan ve altına imzalar atıldıktan sonra yine komiserin bir işareti üzerine polis şikayetçileri "gereğini yaparız" diyerek dışarı çıkardı. Komiser hasta bakıcıyı durdurdu. Hasta bakıcı korkudan tir tir titriyordu. Kesin sabaha dek döver, kemiklerini kırarlardı. Komiser ona eliyle eğilmesini işaret etti. Artık ne olacaksa olacak, başa gelen çekilir diye düşündü hasta bakıcı. Eğilerek başını oturan komisere yaklaştırdı. Komiser duyulur duyulmaz boğuk, çatallı bir sesle "Ne diye el işareti yaparsın a oğlum? Değil mi ki televizyondan kalkınıyoruz diyorlar. İyi ya, sen de bizde bu gel git varken, bugün git yarın gel varken, nah kalkınırız desene. O zaman başın belaya girmezdi" dedi. Hasta bakıcı bu sözlerden rahatladı. Biraz da şımardı. "Ama komiserim" dedi. "Dikkat ettim, siz de demirden beri el işareti yapıyordunuz." Komiser kızdı. "Ulan benim sesim kısıldı da ondan el işaretiyle söyleyeceğimi anlattım" dedi. "Hasta olmasam bağırmaz mıyım? Hadi çek git. Bir daha da eline, bileğine hakim ol." Nesin Vakfı, Ocak 1988. 12. ayrımın sonu, sayfa 172.